Ayrım 16, sayfa 221. Onlar ancak cenaze alayının sonuna varmışlardı ki, yukarıda bir grup siyah gölge sıradan ayrıldı ve karanlıkta var güçleriyle mağaraya doğru koştular. Mağaraya ilk varan Camay oldu. Ellerinde sazlarla kaplanmış bir şişe su ve iyice sıkıştırılmış bir paket sütlü pirinç vardı. Ayaklarının onu taşıyabildiği kadar hızlı koşuyordu. Arkasından daha başkaları da su ve yemek getiriyorlardı. Camay karanlık mağaranın ağzına yaklaşınca ansızın bir silah patladı. Bir kurşun kızın saçlarını yalayıp geçti. Korkuyla olduğu yerde kaldı ve bağırdı. ''Kardeşler benim Camay, size yiyecek getirdim.'' Demin ateş eden gerille yıldırım çarpmış gibi sarsıldı ve haykırdı. ''Hay Allah Camay, seni vurdun mu? Yaralı mısın?'' ''Hayır hayır üzülme.'' diye kekeledi Camay ve soluyarak mağaranın ağzına doğru tökezledi. Şişeyi ve paketi içeri uzattı. ''Hepiniz saatte misiniz kardeşler?'' ''Evet, su öldü, onu gömmeye gidiyoruz.'' Bu birkaç acele sözden sonra yine cenaze alayına katılmak üzere gecenin karanlığında kayboldu. Bir diğeri geldi, bir şişe ve bir paket daha. Hepsi adını söylüyorlar, durumu soruyor ve hemen yine kayboluyorlardı. Her yeni gelen gölgeye savaşçılar cevap veriyorlardı. ''Endişe etmeyin, yalnız iki yaralımız var, iyi dayanıyoruz. Köyde siyasi mücadeleyi başlatın. Tazminat isteyin, kukla birliklerin moralini çökertin. Özellikle bu işi iyi yapın.'' ''Tamam, anlıyoruz.'' Ansızın karanlıkta Tuniyep'in sesi duyuldu. ''Aman yarabbi, sen misin kadın?'' ''Evet, benim adam, benim. Hadi Allah'a ısmarladık.'' Su şişeleri ve yemek paketleri mağaranın ağzına yığılırken telaşlı sorulara acele cevaplar verildi. Ay ışığı, topuzlu veya örgülü saçlı gölgelerin geliş gidişlerini hafifçe aydınlatıyordu. Gerillalar kızlarını karılarını hayal meyal fark ediyorlardı. Kadınlar sadece karaltılar ve dışarıya uzanan eller görüyorlardı. Bir kocanın, bir kardeşin veya bir komşunun sesi. 5 gündür bütün haberleşme imkanları gasp edilmiş ve birbirleri için endişe dolu, sevgili, tanıdık sesler. Mağaranın içinde ve dışında düşmanın 5 günlük savaştan sonra bile kıramadığı bir azimle doldu hepsinin içi. Mağarayı savunanlar, yalnız olmadıklarını görünce yeni bir coşkunluk nöbetine tutulmuşlardı. Kadınlar ise düşmanın mağarayı ele geçiremeyeceğine emin olarak oradan ayrılıyorlardı. Her iki tarafta bu görüşmelerinin sonuncusu olmayacağına tam bir güven getirmişti. Kadınlar gittikten birkaç dakika sonra ince bir karartı peşinde ufak bir köpek olduğu halde mağaraya doğru süzüldü. Gölge doğru Baren'in kucağına düştü. Demirci onu sımsıkı kavradıktan sonra bağırdı. ''Bu da nesi? Ne arıyorsun burada?'' ''Benim be, benim. Ben bir el bombası getirdim.'' diye ince karaltı bu kaba muameleyi protesto etti. ''Hay Allah, sen misin Ut? Arkadaşlar, küçük Ut gelmiş. Ben burada kalacağım, haberiniz olsun. Geri dönmek istemiyorum.'' Ut çabucak kendini Baren'in pençelerinden kurtardı ve duvarları yoklayarak içeri girdi. Hepsini birer defa öptü ve kırkık saçlı kafasıyla karınlarına toz vurdu. Durmadan gülüyor ve tekrarlıyordu. ''Benim kaybolduğumun farkına varınca deli olacaklar.'' ''Ut, sen misin Ut?'' mağaranın içinden sevinçle sordu birisi. Ut, Namta'nın sesini tanıdı. ''Nam amca, sen misin? Haberin var mı? Karın her Allah'ın günü bir tüslü çubuğu yakıyor ve senin sağ salim kurtulman için budaya yalvarıyor. Soytarı, kardeşin yaralı, gel de onu ziyaret et.'' ''Biliyorum.'' dedi çocuk sakin bir sesle. ''Birazdan giderim, acelesi yok. Babam da biliyor, savaşta böyle şeylere normal olduğunu söyledi.'' ''Neredeyse unutuyordum. Ben de yepyeni bir el bombası var. Askerlerden orakladım. Yarın buraya gelirlerse kapsülünü çekeceğim ve onlarla birlikte öleceğim.'' Hepsi gülmeye başladılar. ''Nisip akıllısın sen. O dediğin ancak son çare olarak yapılır. Beklersin. Yeteri kadar yaklaştılar mı bombayı üstlerine atıverirsin.'' Hayal kırıklığına uğrayan Ot buna rağmen altta kalmak istemedi. ''Biliyorum tabii. Ben de zaten çok yakına gelirlerse diyorum. O zaman son çare olarak. En son çare olarak.'' ''Öyleyse mesele yok ama bizim o duruma gelmemize daha çok var gerilla kardeş. Şimdilik suratlarını gösterir göstermez ateş ediyoruz. Ondan sonra fazla yakına gelirlerse el bombası atıyoruz.'' ''Onlar da nalları dikiyorlar değil mi?'' ''Biliyorum.'' diye tasdik etti çocuk ve sordu. ''Kuyan nerede, onu göremiyorum. İçeride.'' Butona gitmek için döndü fakat birdenbire durakladı. Burnunu çekti ve hıçkır hıçkır ağlamaya başladı. ''Su yok artık, su öldü.'' Mağaranın ortasına dikilmiş, sıcak gözyaşları döküyordu. Etrafındakiler onu teselli etmeye çalıştılar ama o, sanki onları kızgınmış gibi adamları iterek bir şeyler homurdandı. Sonra ansızın ağlamasını kesti, gözlerini kuruladı ve gürültüyle sümkürdü. Haytep kolunu çocuğun omuzuna dolayarak, ''Şimdi beni iyi dinle Ut'' dedi. ''Sen artık burada kalmak zorundasın ama dikkat et. İçeriye gidersen Tuy'un yanında anasının öldüğünü söylemeyeceksin, anlıyor musun? Eğer bunu bir öğrenirse artık hiçbirimiz onu susturamayız. Senin şu meşhur el bombanı da ver bana. Senin için saklayacağım.'' Hood, MK3'ünü pantolonunun cebinden çıkartarak Kaytep'e verdi. Ama sakın kaybetme bak, seni sorumlu tutuyorum. Kaybolursa başkasını verin, merak etme, bizde sürüsüne bereket. Yiyecekler toplandı ve bir köşeye yerleştirildi. El fenerlerinin ışığında 12 dolu şişe su ve 12 paket haşlanmış pirinç saydılar. Ayrıca birçok paket tütün ve bir paket rubi sigarası. Yiyecekleri sardıkları muz yaprakları hala taptazeydi. Kırıldığı yerlerden suyu çıkıyordu. Paketlerin birini açtılar. Hala dumanları tüten sütlü pirinç, soğan ve çeşitli baharatlar kokan altın renginde kızarmış bir tavuk budu. Ah diye bağırdılar. Krallara layık bir ziyafet. Bu gece iyice yiyip içip kuvvet toplamalıyız dedi Baren. Yarın da rubi sigaralarını içeriz ve paralı askerlere nanik yaparız. Bunu rubilerle yaparız diye güldü Haytep. Ama suyu ve yiyeceği yine çok ihtiyatlı kullanmalıyız. Daha ne kadar burada kalacağımız belli değil. Ben hepsini Kuyen'e teslim edip o nasıl uygun görürse öyle dağıtmasını teklif ediyorum. Yiyeceklerle ilgili teklifini kabul ediyorum dedi Tunyip. Ama tütün ve sigaralarla ben ilgileneceğim. Sözleri kahkahalarla karşılandı. Hepsi kabul ettiler ama Baren dilini gösterdi. Bunun üzerine Tunyip ciddi bir sesle. Kötü şeyler düşünmeye başlama Baren dedi. Benim tütünümüzle ilgilenmem kendim için değil, topluluğumuz yararınadır. Ben öyle bireyci bir insan değilim. Baren sadece gülümsedi. Caz oyunu mutsuzluğu artık son haddine varmıştı. Zam kılıcını suya verirken üzerine atılmış fakat askerler onu yere yıkmışlar ve tekmelemişler. Bunun üzerine bayılmıştı. Tekrar kendine geldiğinde güneş batıyordu. Cemal saçı başı darmadağınık bir vaziyette eve gelmiş ve ağlayarak Su'nun öldüğünü söylemişti. Sonra yine aceleyle çıkıp gitmiş ve anası her tarafından rüzgar esen bu boş evin ortasındaki bambu yatakta yine yapayalnız kalmıştı. Latanya yapraklarıyla örtülmüş duvarın delikleri arasından içeriye sızan rüzgar iniltili sesler çıkartıyordu. Cazo birçok sefer uğraştıktan sonra sonunda doğrulabildi. Vahşi gözlerinde tuhaf bir ışık parlıyordu. Batan güneş çözülmüş koyu kahverengi saçlarına solgun sarı ışıklar saçıyordu. Cazo hareketsiz oturuyordu. Gece oldu. Fakat o hala yerinden kıpırdamıyordu. Karanlık yavaş yavaş bütün odayı kapladı. Doğan ay kadının çizgilerini yine belirginleştirdi. Bu sefer yatağında değildi. Ayağa kalkmıştı. Vahsız kımar kadının tuhaf bir duruşu vardı. Bacaklarını açmış, ayakları hafifçe içe doğru dönük, ayak parmakları odanın çatlak tabanına kenetlenmiş gibiydi. Kollarını sımsıkı göğsüne kavuşturmuş, öne doğru eğilmiş, yıkılmak üzere olan bir ağaç gibi öylece dikiliyordu. Uzun müddet öyle kaldı, yarım saat ve belki de daha fazla. Sonra ansızın sendeleyerek kamburu çıkmış bir vaziyette odayı terk etti. Köyün kenarına ulaşan tarla yolu boyunca yürüdü. Durmadan engellere çarpıyor, düşüyor fakat tek ses çıkartmaksızın tekrar doğruluyor ve yoluna devam etmeye çalışıyordu. Bayan Bao'dan son defa içki satın aldığı zaman da bu yoldan gelmiş ve hep aynı engellere çarpmıştı. Ama hiç bu kadar sık düştüğü olmamıştı. Umutsuzluktan delirmişti. Özbeyaz oğlu uzun bir ayrılıktan sonra Hondat'a dönüyor ve Kımer olsun, Vietnamlı olsun herkes tarafından sevilen bir genç kızı öldürüyordu. Üstelik bu kız ve anası ona hep yardım etmişlerdi. 20 yıl önce sağ ona soğuk ve sisli bir gecede onu evine götürmüş ve Cama'yı doğurmasına yardım etmişti. Su o zamanlar henüz 7 yaşındaydı ama Can'a yakın ve iyi kalpliydi. Su'nun onu evine götürürken kolundan tutup yardım edişini nasıl unutabilirdi? O gece ne kadar soğuk olduğunu ve sağ ana ile küçük Su'nun başlarının sarılı olduğunu hatırladı. Her şeyi hatırlıyordu. Sevgili Taş Kalsı öldükten sonra da sağ ana ve kızları kendisiyle ve Cama ile ilgilenmişler, sevgi göstermişlerdi. Cazoy nasıl ödeyeceğini bilemediği bu şükran borcunu kalbinin derinliklerinde taşıyordu. Arada sırada Cama ile birlikte sağ ananın su kanallarının bakımı, bahçe işleri, hasat ve pirinç harmanı gibi bazı işlerinde küçük yardımlarda bulunurlardı. Ama bu okyanusa dökülen bir damladan ibaretti ve şimdi kendisini dünyaya getirdiği bu canavar suyu kılıç darbeleriyle öldürmüştü. İşte Cazoy'u bu yollarda böyle tökezleten şey zamın cinayetini doğurduğu dehşetti. Nereye gidiyordu? Önünde uzanan ay ışığının aydınlattığı düz yolda korkunç çabalarla düşe kalka ilerlemeye çalışıyordu. Onun için bu yol umutsuzluk yoluydu. Siyah karartı en sonunda dört yol ağzına vardı. Hiç arkasına bakmadan dümdüz yoluna devam etti. Hedefi belliydi. Sağ onaya gidiyordu. Adımları tereddütlü, çekingen ve ürkekti. Mango koruluğunu geçerken ana yoldan gitmeye cesaret edemedi ve koruluğun kıyısı boyunca arada ağaçların arkasına saklanarak yürüdü. Sağ onanın evine ulaşıncaya kadar sonsuz bir zaman geçmiş gibi geliyordu ona. Orada büyük bir insan kalabalığı gördü. Suyu yıkıyorlar ve giydiriyorlardı. Göremediği şey sağ onanın kızının saçları nasıl sevgiyle taradığıydı. Cazoy'u Azma evine götürmüştü o kız. Kalabalık avluya girmeye cesaret edemedi. Yolun yakınındaki ananas çalılıklarının arkasına gizlendi. Sağ ananın ağladığını duyunca bütün vücudu titremeye başladı. Yüzünü elleriyle örttü. Avludaki meşalelerin ışıkları saklandığı yeri de hafifçe aydınlatmaya başlayınca korkuyla olduğu yerde büzüldü. Dikenli ananas yaprakları arasından cenaze alayını, sonun kızıl tabutunu ve sağ ananın ak saçlarını gördü. Tabuta bakınca kalbi duracak gibi oluyordu. Olduğu yerde hareketsiz bir put gibi kalarak gözlerini sımsıkı yummuştu. Zamın, oğlu olmadığını ne çok tekrarlamıştı kendi kendine. Ama onu dünyaya getiren kendisiydi. O lanet olasıca büyük toprak ağasının kâgir evinde hava ne kadar sıcaktı o gece. Duvarlar ne kadar kalındı. Sonunda katil zam olarak bebeği doğuruncaya kadar ter içinde boğulmuş, gece yarısına kadar sancılar içinde kıvranmıştı. Cenaze alayı yola koyulmuştu. Kızı Camay da aralarındaydı. Cazoy ayağa kalkıp onlara katılmak istedi ama cesaret edemedi. Bu sefer hiç cesareti kalmamıştı artık. Camay çekinmeden cenaze alayına katılabiliyordu ama anasının içi içini yiyordu. Tanıdığı bir duyguydu bu. Fakat bu gece korkunç bir işkence halini almıştı. Yürüyüşçülere katılmaya cesaret edemediği kadar korkunç bir işkence. Hepsi gitmişlerdi. Meşaleler görünmez olmuştu. Sadece ay ışığı sağ ananın avlusunu aydınlatıyordu şimdi. Cazoy hala sivri dikenli ananas çalılıklarının arasında duruyordu. Karşısında sırıklar üzerindeki küçük evi ve balık yağında yüzen bir fitilin yandığı merdivenleri görüyordu. Gözlerini bu merdivenlere dikmişti. Vietnamlı kız ona bir defa bu merdivenlere çıkması için yardım etmişti. Zayıf bir ışıkla aydınlatılmış evde Camay'ı dünyaya getirmiş ve sağ ana dişleri arasında çiğnediği samanları temizlemişti. Kendisini alıp götürmek üzere Taşkan'ın geldiği evde burasıydı. Zam, Zam, nasıl bir canavarsın sen? Beni kurtaran evi mateme boğdun. Aynı baban gibi ananın kalbini parça parça ediyorsun. Sen ananın halkla bütün bağlarını kesen bıçaksın. Senin yüzünden saklanıyor ve geceleri bir hırsız gibi dolaşıyorum. Tanrı Arat seni niçin hayatta bıraktı? Yok etmeliydi seni. O zaman bir kez daha acı çekerdim ve sonra bu sonsuz işkence son bulurdu. Cazoy oğlunu lanetledi. Doğrularak titrek ayaklarının üstünde durmaya çalıştı. Sonra yağ ziyan olmasın diye lambayı söndürmek niyetiyle ananas yapraklarını aralayarak sağ ananın avlusuna girdi. Merdivenlere gelince sanki kaybolmuş bir şey arıyormuş gibi her basamağı yoklayarak yukarı tırmanmaya başladı. Bu hareketini her adımında tekrarlayarak nihayet yukarıya büyük açık kapıya ulaştı. Tapınağın üzerinde titreşen alevi gördü. Ansızın gözleri büyüdü ve korkunç bir çığlık attı. Lambanın önünde siyah ve parlak bir saç demeti görmüştü. Kendisini korumak ister gibi ellerini öne doğru uzattı. Merdivene doğru sendeledi ve aceleyle aşağı inmeye başladı. Sanki askerler onu yine dipçikliyorlarmış gibi müthiş bir acı duyuyordu göğsünde. Bu acı soluğunu kesti ve alt basamakta yıkıldı kaldı. Gece yarısına doğru sağ ona ve dostları cenaze alayından geri döndüler. Merdivenlerin dibinde baygın yatan Cazoy'a takılarak tökezlediler. Kadını eve taşıyarak ceketini çıkarttılar ve masajla yine kendine getirmeye çalıştılar. Sağ ona bir an sessizce Cazoy'un kahverengi saçlarına baktı. Sonra sımsıkı kapalı dudaklarıyla gözlerini odanın bir köşesine dikti. Ayağa kalkarak mutfağa gitti ve elinde bir parça zencefille geri döndü. Haytep'in karısı Sağana'nın zencefil alırken gözlerine yaşlar dolduğunu ve susarak dudaklarını ısırdığını gördü. İhtiyar kadın zencefili dişlerinin arasına ezdikten sonra Cazoy'un sırtıyla masaj yaptı. Bayan Bao kadının saçlarını çekiyordu. Nihayet Cazoy hafifçe inlemeye başladı. Tekrar kendine geldi. Aklı başına gelince her şeyi yeniden hatırladı. Sağana'yı görünce dizleri üzerine çöktü. Sonun anasına dönerek umutsuz gözyaşları arasında ayaklarına kapandı. ''Öldürün beni bayan Sao'' diye yalvardı. ''Bir bıçak alın ve öldürün beni.'' Sao ona taş gibi donup kalmıştı. Sonra o da gözyaşlarına boğuldu. Haytep'in karısı Cazoy'u doğrultarak ayağa kalkmasına yardım etti. ''Sao ona böyle bir şey yapamaz. Kendini yere atıp ağlama. Sao ona ve biz hepimiz Zam'dan nefret ediyoruz. Amerikalılardan ve Diyem'in adamlarından da nefret ediyoruz. Ama sana karşı hiçbir kinimiz yok bizim.'' ''Zam'' diye haykırdı bahtsız kadın. ''Onu öldürmeliyim.'' Ayağa kalktı ve yumruklarını sıkarak vahşi bakışlarını kapıya dikti. ''Şimdi sizi evinize götüreyim.'' dedi Bayan Bao. ''Biraz istirahat etmeniz gerek.'' Cazoy'un koluna girdi. ''Ben yalnız giderim. Hayır, sizi ben götüreceğim.'' Evden ayrılarken Bayan Bao onu daha da sıkı tuttu. Evden henüz pek fazla uzaklaşmamışlardı ki endişe içinde anasını arayan Camay'a rastladılar. ''Ananı eve götür Camay.'' dedi Bayan Bao. ''Onunla ilgilen biraz, yine bayıldı.'' Genç kız anasını yatağa yatırdıktan sonra sırtını yatağa dayayarak yere oturdu. Başını eğmiş, kollarını dizlerine kavuşturmuştu. Suyu ve az önce mağaradakilerle karşılaşmasını düşündü ve kalbinin Zam'a karşı derin bir kinle titrediğini hissetti. O sadece Zam'a karşı kin ve Su'ya sevgi duyduğundan anası kadar acı çekmiyordu. Su'nun ölümünden beri gerillalara yardım etmek, Su'nun ölümünün öcünü almak ve abisi Zam'ın işlediği korkunç cinayetlerin ailesine sürdüğü kara lekeyi azıcık olsun hafifletmek için her şey hazırdı. Ay ışığı kayboluncaya kadar orada oturdu. Horozların ötüşü sabahın başladığını haber verirken Camay kalktı ve Haytep'in karısının evine gitti. Camay gittikten sonra hava aydınlanırken Zam içeri girdi. Yanında ufak tefek sincap gözlü bir oğlan vardı. Geldiğinden beri ikinci defa anasını ziyaret ediyordu. Üç perdeli kasketi hala kafasındaydı. Kasket hemen hemen bütün alnını kapatıyor ve sadece küçük göz bebekli beyaz domuz gözlerini açıkta bırakıyordu. Sağ omzu hareketsiz ve biraz sarkık olduğu halde yan yan yürüyordu. Delikanlı, Cazo'ya haber vermek üzere içeri girerken o avlunun ortasına durup bekledi. Eğik duran kafasıyla su testisini ve her yanından rüzgar alan evi gözden geçirdi. Duvarları örten latanya yaprakları arasında hışırdayan rüzgarın sesini dinledi. Az yapraklı bir dua ağacının beyaz çiçekleri sessizce yere dökülüyordu. Toprak çamur kokuyordu. Rüzgarın hışırtısı, sabahın bu erken saatinde dökülen çiçekler, çamur kokusu. Bütün bunlar katili sanki duygulandırıyor gibiydi. Ranger, anasının terk edilmiş bahçesinde hani neredeyse insanca duygular kazanıyordu. Bu üzüntülü manzarayı daha fazla seyretmek hoşuna gitmediğinden başını çevirdi ve eşikten geçti. Onun geleceğini haber almış olan Cazo yatağına oturmuş, bacaklarını aşağıya sallandırmış öyle bekliyordu. Zam kararsızca bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sonra anasının önünde durdu. Askerler canını acıttılar mı? Cevap yok. Zam tekrar dolaşmaya başladı. Sağ kolunu hareketsiz tutuyordu. Niçin Hondat'ın bu kavgacı karılarına katıldın ana? Sen orada olmasaydın hepsini koşullatacaktım. Odanın ortasına durdu ve yaralı kolunu sol eliyle tutarak kızgınlıkla sözüne devam etti. Az dayanıklı çıkmadı bu su. Üç kılıç darbesi kafasını uçurmaya yetmedi. Deli karı, niçin Vietcong'a katılıp da sonra böyle işi geberiyor? Ya nasıl? Al bir deli daha. Bu yaşa gelmiş ama boşuna. Saçların değirmen de artmış. Kumandan kızını ikna etmesine müsaade ediyor. O ise reddediyor. Boş ver ana. Mağaradaki o manyaklar nasıl olsa hepsi tek tek ölecekler. Aç susuz nasıl dayanacaklar? Hele birazdan sis kalksın, o zaman saman ve kırmızı biber yakıp mağarayı dumana boğacağız. Sıkıysa yine çıkmasınlar bakalım. Hepsi yangından kaçan fareler gibi dışarı fırlayacaklar. Cazo hiç sesini çıkarmadan dinliyor, arada oğluna sert bir bakış fırlatıyordu. Korkunç, vahşi, fakat aynı zamanda ışıldayan bir bakış. Camay nerede ana? Köyde. Zam tahta sıranın üstüne oturduktan sonra sırt üstü uzandı. Bir süre tavanı seyrettikten sonra yine doğruldu. Bu sefer Hondat'a temelli kalacağım ana. Vietcong'u yok ettikten sonra burada bir üs kuracağız. Babamın bütün topraklarını yine geri alacağım. Onu işleyen herkes kira ödeyecek. Pirinç tarlaları, meyve bahçeleri hepsi için. Ayrıca eski kiraları da son pirinç tanesine kadar toplayacağım. Cazoy uzun süre sustuktan sonra sordu. Burada bir üs kuracakları kesin mi? %100 kesin dedi Zam ve ayağa kalktı. Üssü ben kuracağım. Ondan sonra da evimizi yeniden yaptıracağım. Sen ve Camay artık çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Testiciliğe ve hasır örmeye paydos artık. Sizi otomobille Raşkiya'ya götüreceğim. Karıma Camay için güzel elbiseler satın almasını söyleyeceğim. O elbiseleri giyince çok güzelleşecek. Cazoy mümkün olduğu kadar normal çıkmasına çalıştığı bir sesle. Göreceğiz bakalım dedi. Sonra hemen dışarıya çıkarak kümese gitti ve iki tavuğu ayaklarından bağladı. Geri geldiğinde tavukları odanın ortasına yere bıraktı. Zam bu askerle birlikte burada kalıp benimle beraber yemek yer misiniz diye sordu. Tabii. Zam'ın gözleri parlamıştı. En sonunda anası kendisine karşı başka türlü davranmaya başlamıştı işte. Şapkasını çıkartarak sıranın üstüne fırlattı. Sonra tavuklara bir tekme vurarak bağırdı. Bayağı da yağlı bu tavuklar. Şimdi keyfi yerine gelmişti. Cüzdanını çıkartarak içinden 200 piasterlik bir banknot aldı ve adamını uzattı. Bize içecek bir şey getir Hayno. Eğer küçük dükkanda yiyecek iyi şeyler bulursan onlardan da al. Oğlan parayı saygıyla aldı. Zam ona matarasını da verdi ve her iki matarayı da ağzına kadar doldurtmasını emretti. Hayno hemen dışarı çıktı fakat birkaç saniye sonra silahını almak için yine geldi. Burada bırak, tehlike yok dedi Zam. Mağaradaki adamlar buraya gelip alamazlar, korkma. Oğlan gittikten sonra Zam duyduğu memnuniyetin keyfini çıkarta çıkarta yayıldı. Uzun zamandan beri hiç böyle bir his duyamamıştı. Cazoy ateş yakarak ocağın üstüne bir tencere koydu. Hondat'ta hala bu eski kil kaplar kullanılıyor değil mi diye azarlar bir sesle sordu Zam. Sana alüminyum kaplar satın alacağım ana. Raskiya'da artık hiç kimse bu taş devrinden kalma şeyleri kullanmıyor. Tavuğu kesmek üzere olan anası bir an duraksadı. Sonra önüne baktı. Hayvanın boğazını kesmeden önce birkaç tüy daha yoldu. Tavuk boğuk bir ses çıkardı. Kan fışkırarak bir toprak çanağın içine akmaya başladı. Anasının yanında oturmuş bu sahneyi seyreden Zam aptal aptal konuştu. Aynı su şıllığının dünkü hali. Cazoy az daha bıçağı elinden düşürecekti. Kalbi dehşetle kasıldı. Ama çabucak toparlanarak ikinci tavuğu da kesti. Kendini rahatlık duygusuna iyice kaptırmış olan Zam hiçbir şey fark etmemişti. Hatta anasına tavuğun tüylerini yolmakta yardım etti. Cazoy tek kelime söylemeksizin yemeği hazırlıyordu. Tavukların birini Hindistan cevizi sütüyle diğerinde kuru tuzla pişirecekti. İki meşhur kımer yemeği. Tencerenin birine Hindistan cevizi sütü doldurdu. Diğerine de kaba tuz parçalarını atmadan önce bir çeşit bambu ızgara koydu. Tuz parçaları tencerenin içine sıçramaya başlayınca tavuğu ızgaranın üzerine koyarak kapağını kapattı. İki tencereyi de dikkatle gözlemeye başladı. Hindistan cevizi sütünün kaynayışını seyretti. İkinci tencerelik tuzun çıtırdayışını dinledi. Belki de hayatında hiç bu kadar özenle yemek pişirmemişti. Haino iki matara dolusu pirinç rakısıyla geri döndüğünde yemek hazırdı. Cazoy yağlı ve hoş kokulu iki tavuğu ortaya koydu. Sonra tavukları küçük küçük parçalara bölerek iki kaba taksim etti. Üzerine tuz ve biber serpti ve içine ufak ufak kesilmiş muz parçacıkları karıştırdı. Ondan sonra hepsini eski bir tahta tablanın içine koyarak adamların önüne sıranın üstüne koydu. Kendisi az yedi. Fakat bir hayli içki içerek Zam'ı ve adamını daha fazla içmeye teşvik etti. Oğluyla birlikte yediği ilk yemekti bu. İki adam balık gibi içerek tavukları oburca yuttular. Az zaman sonra iki matara da boşalmış fakat birazcık tavuk kalmıştı. Cazoy kalan tavuğu kaldırarak ''Bu da kız kardeşin cama için'' dedi. Haino hemen sızdı. Zam birkaç dakika daha şundan bundan konuştuktan sonra yatağa uzandı. Şapkasını yüzüne örterek az sonra muntazam hurultularla uyumaya başladı. Cazoy bir süre bekledikten sonra elinde ağır ve geniş ağızlı mutfak bıçağı olduğu halde oğlunun yanına yaklaştı. Sol eliyle Zam'ın kasketini kaldırırken bütün vücudu titriyordu. Oğlunun gözleri kapalıydı. Derisi parlıyordu. Bir zamanlar bu yüzü kalbine bastırmış ve öpücüklere boğmuştu. Bu dudaklar bir zamanlar istekle göğüslerini emmişlerdi. Ama bu hala kendi oğlu muydu? Şimdi tanınmayacak haldeydi. Çizgileri, sadece insanları parçalamak, safra kesesini söküp almak ve ciğerlerini yemek için yaşayan bir canavarın çizgileriydi. Çocukluğunun o çok uzakta kalmış günlerindeki her çeşit sevgiye karşı vurdum duymazlaşmıştı. Şimdi kafasındaki tek düşünce köylülerin öfkeyle yıktıkları babasının evini ne pahasına olursa olsun tekrar yaptırmaktı. Kendi öz anasına yardım etmiş olan kızı hiç tereddüt etmeden kahpece kılıç darbeleriyle öldürmüş ve onun fışkıran kanını bir tavuğunkiyle kıyas etmişti. Anası fakir bir testici olduğu halde toprak kaplarla alay ediyor ve alüminyumu gökleri çıkartıyordu. Anasının sadece testicilikle hayatta kalabildiğini, anası gibi fakir insanların pirinçlerini yalnız bu toprak kabın içinde pişirebildiğini ve her şeyden fazla sevdiği hoş kokulu pirinç rakısını bile yalnız onun içinde damıtıldığını hatırlamak istemiyordu. Aslında tamamen ilgisiz olduğu halde arada sırada anasını ve kız kardeşini hatırladığı oluyordu. Cazoy'a 3 defa bıçağı kaldırdıktan sonra yeniden indirten şey acaba ondaki bu son insanca duygu artığı mıydı? Ama cezadan kurtulma şansı gitgide azalıyordu. İşlediği cinayetler bu şansı silmiş, tamamen söndürmüş ve anası artık onun çizgilerinde bir zamanlar doğurduğu çocuğu tanıyamaz olmuştu. Böylece Cazoy birkaç dakikalık bir kararsızlıktan sonra bıçağı bir köşeye bırakarak dışarı koştu. Birkaç dakika sonra iki gerilla gölgesi arka kapıdan sessizce içeri süzüldüler. Zam ve adamı hala horul horul uyuyorlardı. Gerillalardan biri elinde bir el bombasıyla kapıda beklerken, diğeri soğukkanlıkla ve bir gölge gibi sessizce uyuyanların üstüne yürüdü. Zam kendi eğri kılıcının müthiş bir darbesiyle öldü. Haino korkuyla sıçrayarak otomatik silahına sarıldı. Fakat boğazını bir kulağından diğer kulağına kadar yaran ikinci bir kılıç darbesiyle yere yıkıldı. Öğle güneşi Hindistan cevizi ağaçlarının tepelerine çarpıyor, saman yığınlarının kurutulmuş biber ve öğütülmüş kireç dolu çuvalların üzerine kızgın ışıklarını saçıyordu. Samanlar ve çuvallar ırmağın öbür kıyısından getirilerek koruluğun kenarına dizilmişti. Zam hala ortalıkta gözükmeyince, Astemamba adamlarına saman balyalarını başlarına koyarak mağaranın yakınına taşımalarını emretti. Tuhaf bir manzaraydı bu. Adamlar Hindistan Cevizleri Kurulu'na yerleştirilmiş ve en ufak bir harekette ateşe hazır durumda bulunan iki ağır makineli tüfeğe rağmen bir hırsız gibi sessizce ve sakınarak yürüyorlardı. Uzun otların içine girdiklerinde saman balyaları sanki otların üzerinde kendi başlarına ilerliyorlarmış gibi görünüyordu. Dikkatle iki yanından mağaraya yanaştılar ve yüklerini indirdiler. Mağaranın girişinin iki yanında saman balyaları parlak sarı bir çizgi teşkil ediyordu. Biber ve kireç çuvalları taşıyan diğerleri de gerillalar tarafından görülmemek için dolambaçlı bir yol izlediler. Zaman yerine bakan Asteğmen askerlerini ellerinde uzun bambu kamışları olduğu halde yukarı gönderdi. Kamışlar bu sabah kesilmişlerdi. Köy halkı kumandanın evine yürüyerek bunu öfkeyle protesto etti. Sonunda Cook'la birlikte bambuları kullanabilmek için tazminat ödemek zorunda kaldılar. Bağ adamlarıyla birlikte yukarı çıktı ve birisini zamı çağırmaya gönderdi. Çuvalları keserek ve kireçleri saman balyalarının üzerine serpti. Sonra askerler uzun bambu kamışlarıyla balyaları mağaranın ağzına doğru itmeye başladılar. İçeridekiler dışarıdaki hareketi görünce hemen ateş açtılar. Saman balyası kurşunların sıcaklığıyla derhal ateş aldı. Kendini yere atmış olan Asteğmen kahkahayla gülerek bağırıyordu. Ha ha ha, tam zamanında ateş ettiler. Bizi samanları tutuşturmak zahmetinden de kurtardılar. Şimdi siz sadece sönmemesine dikkat edin. Askerler çabucak bütün mağara ağzını yanan saman balyalarıyla kapattılar. Ateş, kızgın güneş altında saman balyalarının hepsini derhal tutuşturuvermişti. İçeridekiler artık ateş etmiyorlardı. Asteğmen yere kapanmış yatarken askerler işlerine devam ettiler. Makineli tüfek namluları mağaranın ağzına çevrilmişti. İlk dışarı çıkacak olan ateş açmaya hazırlanıyorlardı. Subay büyük bir memnuniyetle bağırdı. Amma da bol duman çıkartıyor ha. Bu duman şimdi bütün fareleri dışarı çıkartır. Çıkanı hemen kurşunlayın, anlıyor musunuz? Makineli tüfek başında bekleyen adamlar heyecanla dişlerini sıkmışlar, parmakları tetikte bekliyorlardı. Fakat hiçbir şey olduğu yoktu.